Sayfa 319. Tesev ve Irak. İngilizler ve Batı Avrupalı ortakları Türk Bağımsızlık Savaşı'ndan 80 yıl ve 2. Dünya Savaşı'ndan yarım yüzyıl sonra böylece bölgeye yerleşiyor. Bir farkla, o zamanlar Ermeni kartı oynayarak devre dışı kalan ABD başı çekiyor ve işin patronluğunu yürütüyor. 80 yıl önceki operasyonda Türk temsilci bulunmuyordu. Üstelik Mustafa Kemal'in subaylarının örgütlediği muhalif güçler, İngiliz-Fransız emperyalizmine karşı Suriyeli, Iraklı Türkmenler, Araplar ve Kürtlerle birlikte savaşıyorlardı. Şimdi buraya çok dikkat. Ned'in parasal desteğiyle projeler yürüten TESEV'in yöneticisi, AB eski büyükelçisi Özlem Samberg, İlknur Çevik'le birlikte 8 Haziran 2002'de Washington Amerikan Üniversitesi'nde yapılacak olan Irak Kürtleri konferansına katıldılar. Samberg açısından işin gerekçesi ortadaydı, Türkiye'nin sesini duyurmak. Habertürk televizyonunda Şükrü Elek daha soruyor. Siz önemli bir toplantıya katıldınız. Önemli işler yapan bir kuruluşun başında bulunuyorsunuz. Oralarda bu Kuzey Irak konusu nasıl görünüyor? Özlem Samberg, Irak insan haklarına değer vermeyen devletlerin başına gelecekleri en iyi örnektir diye açıklıyor ve ekliyor. Irak'ta Şiiler var, Sünni Araplar var, Kürtler var, Türkmenler var. Ama nedense bu tür açıklamalarda petrol yok. Petrol egemenliği peşinde koşanlar yok. Anlaşılacağı gibi TESEV Kürt konferanslarında sesini işte böyle duyurmuş oluyor. Bunca dolar ve bunca atölye boşa gitmemeliydi. Project Demokrasi operasyonunu yıllarca izleyenler bile işin bu denli yakın zamanda demokratik görünümlü bir işgale varacağını öngörmemiştir. Oysa hiçbir şey boşa gidemezdi. Her adım, her satır bir sonuca hizmet eder. Anglo-Sakson demokrasisi ithalatının her zaman bir bedeli vardır. Bunu yine TESEV direktöründen duyacaktık. 9 Eylül kime sorsanız emperyalizme karşı verilen savaşın utkuya dönüştüğü gün olarak anımsanır. Elbette bugünkü verili koşullarda utku yerine yapay, ulusun yapay devletinin kuruluşunun başlangıcı olarak yas tutanlar da az değildir. Ne ki 9 Eylül 2002 İzmir'de kurtuluş ışığının yandığı gün olarak kutlanırken Habertürk televizyonunun saat 21 ile saat 22 arasında yayınlanan ve eski Dışişleri Bakanı Emre Gönensay, Osman Cengiz Çandar'ın katıldığı programda TESEV direktörü Özlem Samberg sivil işlevi açıklar gibiydi. Sivil toplum örgütü yöneticisi olarak bir mesaj veriyorum. Türkiye Irak olayında stratejik ortağının yanında olmalıdır. Bu aşamada kitabın başına dönüp NED'e bağlı demokrasi örgütleriyle TESEV'in ortak projelerine bakmak ve ardından George Soros'un 2002 İstanbul gezisinde Sabancı, TESEV, Arı ortak eğitim işleriyle ilgili sözlerini baştan okumak gerekiyor. Batı'nın insan dayanışmasını silip atan erdemsiz düzenine tapınan NGO'lar küresel egemenlere bilgi taşıyorlar. Ülkeleri için bir suçlama ve uluslararası ilişkilerde karalama kanıtı olarak kullanılmak üzere hazırlanan raporlara bilerek ya da bilmeyerek belge ekliyorlar. Anımsanacağı gibi NDI yöneticisi eski CIA elemanı Nelson Charles Letsky'nin ilişkiler ağını açıklamaktan çekinmeyecek denli kendine ve projekte güvenini farklı zamanlarda farklı projelerle ilgili çeşitli kuruluşlarla çalışıyoruz. İstanbul'da TESEV, TÜSES, TÜSİAD, Ankara'da KADER, Türk Parlamenterler Birliği, TESAV, Türk Demokrasi Vakfı. Bazı meclis komisyonlarıyla faaliyetlerimiz oldu. Özellikle Anayasa Komisyonu ile ciddi temaslarımız oldu. İlki Muğla'da MUMİKOM adıyla başlayan parlamento izleme komiteleriyle çalıştık diyerek açıklıyordu. Birlikten kuvvet doğduğu bir gerçektir. Ne ki kuvvet kime yarar o biraz karışık. Birlik olmayınca bilgi de olmaz. Kuvvet peşindeki ABD, din hürriyeti ve insan hakları yasalarında yabancı ülkelerdeki elçiliklerini birinci dereceden istihbarat toplamakla görevlendiriyor. Din ve tarikat hürriyetleri ya da insan hakları üstüne hazırlanan bu tür raporları, yayın ortamından elde edilen bilgilerle hazırlanması eksik olurdu. Nitekim ABD Başkanı 17 Kasım 1999'da İstanbul Konrad Oteli'nde Türkiye NGO'ları sözde sivillerle buluşup onlara yarım saat ayırıyor. Siviller gerçek yakınma makamını bulmuşçasına Clinton'a anlatmaya başlıyorlar. Yarım saatlik görüşme Kürt meselesinden çevre sağlığına kadar uzanırken başkan sivillere, sivil toplumun etkinliği çok önemli, demokrasinin ilerlemesi için size büyük görev düşüyor dedi. Siviller de başkana bilgi verdiler. İnsan Hakları Vakfı Diyarbakır temsilcisi Sezgin Tanrıkulu, Güneydoğu Temel Hak ve Özgürlük ihlallerini sözlü olarak Mazlum Der Başkanı Yılmaz Ensarioğlu, Türkiye ve Amerika İnsan Hakları dosyası sundu ve ayrıca sözlü olarak din hürriyeti sorunlarını iletti. Arı Derneği Başkanı Kemal Köprülü toplantının önemini ve değerini bu toplantı sadece katılan 6 kişinin değil Türkiye'deki bütün sivil toplum girişimlerinin desteklenmesi anlamındaydı ve bize büyük bir teşvikti diyerek yüceltti. Clinton'a yarım saat içinde briefing veren siviller arasında Ümit Yaşar Gürses, Tema, Nasuh Mahruki, Akut, Zülal Kılıç, Kader de bulunmaktaydı. Dipnot, göreviniz büyük, Yasemin Çongar'ın haberi, Milliyet, 18 Kasım 1999. Siviller daha sonra ABD Dışişleri'nin Din Hürriyeti, Demokrasi, İnsan Hakları Bürolarından sorumlu Bakan Yardımcısı Harold Hong-Ju Koh ile yemeğe oturdular. Yemekte hangi sözlü dosyaların görüşüldüğüne ilişkin bir bilgiye rastlanmadı. Dipnot, Milliyet'e bir gün sonra Clinton'ın sözleri bir başka biçimde yansıtılıyordu. Zeynep Oral, işleviniz çok önemli, Milliyet, 19 Kasım 2001. Türkiye siyasal yaşamında ABD'nin uluslararası siyasetine koşut olarak siyasal partiler ile kitle örgütleri dışında ayrı bir odaklaşma oluştuğu görülüyor. Project Demokrasi gereği olarak kurulan vakıf, enstitü ya da düşünce topluluğu adını taşıyan bu örgütler, kitle örgütleri gibi halka açık, yönetimleri geniş katılımlı kurullarda seçilmiş örgütler olsa, demokrasinin gelişmesine katkılarından söz edilebilirdi. Ne ki bunlar çok dar bir grubun oluşturduğu bir dernek ile binlerce, hatta yüz binlerce üyesi bulunan sendikalar, dernekler, meslek odaları bir tutuluyor. Sivil toplum örgütü adıyla halkı yanıltmanın, dahası o dar örgütlerin yabancı ilişkilerini örtmenin demokrasiye katkıdan çok zarar vereceği de bir gerçektir. Toplum bu dar gruplarla marjinalleştiriliyor, etkin siyasi eylemlerden uzaklaştırılıyor. Bu tür dar örgütlerde halk muhalefetinden söz etmek olanaksız. Olsa olsa vakıf ya da dernek kurucularının kişisel muhalefetinden söz edilebilir. Bu durumu örnek alan ve halktan giderek kopan siyasal partilerde ciddi muhalefet örgütleme yerine bu tür örgütlerin peşine takılıyor. Hatta çareyi kendilerini sivil toplum örgütü olarak ilan etmekte buldular. İş böyle olunca Project Demokrasi ağına, yani web'e bağlanmadan siyaset yapmak olanaksızlaşmıştır. Siyasal partileri ele geçiren yöneticilerin çoğu iktidara gelebilmek için ABD ile iyi geçinme gereğine inanmaktadır. Bu inanç onları ağ içinde yer alan sözde sivil örgütlere yanaşmaya yöneltmektedir. Kendi siyasal programlarına tümüyle zıt girişimlerde bulunan işbirlikçi derneklerin yöneticilerini milletvekili ve parti yöneticisi yaparak destek arıyorlar. Ya da bu tür derneklerin arkasında sırıtan ABD gücünü arkasına alanlar kendi liberal çizgilerine tümüyle zıt partilere sızıyorlar ve parti yöneticisi olabiliyorlar. İşte bu nedenledir ki siyasal parti yöneticileri ABD'ye doğrudan muhalefetten kaçınmaktadırlar. Vesayet denebilir mi? Sivilleşme halkın egemenliğinin sağlanması ise dünya barışı da halk egemenliğine dayalı yönetimlere sahip ülkelerin işbirliğiyle oluşabilecekse, küreye egemen olma iddiasındaki devletlerin sömürü, piyasa düzenlerine ve askeri müdahale gücüne destek olmak hangi ilkeye sığacak? Yanılgı işte burada. Yoz düzen kurucusu Özal'ı en büyük demokrat ilan etmiş olan sözde aydın yazarların, sonraki yıllarda ABD operatörlerinin finansıyla kurslardan geçme durumuna düşmelerinin sırrı da burada. Arı Derneği, ABD Demokrat Partisi'ne bağlı NDI örgütünün yöneticileriyle İstanbul'da bir toplantı yapıp, Türkiye Cumhuriyetlerdeki çalışmaları görüştüğünü açıklamaktadır. İçeriği bir yana bırakırsak TC devletinin Asya'daki Türk Cumhuriyetleri ile ilişkisi bir dış ilişkidir. Yabancı bir devletin örgütü bir devlet dış politikasını doğrudan ilgilendiren bir konuda, yabancı bir devletin siyasal partisinin uzantısı bir örgütle yabancı ülkelerde çalışma yapmasının anlamı açıktır. Dipnot, Penthouse, Ekim 1979. ABD'de Asya'da egemenlik genişletmek üzere kurulan Avrasya Vakfı'na benzer vakıflarla ABD'nin enerji kaynakları egemenliğine sözde stratejik araştırmalarla destek sağlanıyorsa, Avrasya politikası denip ABD askeri projelerinde söz sahibi Rand şirketiyle ortak çalışmalar yapılıyorsa, eski solcu aydınlar ve ABD elit kulüplerine üye yabancı kartellere bağlı iş adamları aynı vakıflarda atölyeciliğe soyunmuşlarsa, bu ilişkilere en milliyetçilerle en dincilerle bulaşmış ve kendilerine Atatürk Türk'ün izinden ayrılmayan sosyal demokratlar diyenler dahi Alman Stiftung'larıyla içli dışlı oluyor ya da ABD Cumhuriyetçi Partisi'nin uzantısı bir örgütle Türkiye Cumhuriyeti gençliğini örgütleyen derneğin kurucularını içine alıyorsa. Dipnot, Türk-Batı ilişkilerinin geleceği, stratejik bir plana doğru. Z. Halizat, Ian O. Lesser, F. Stephen, Larabe, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayınları 2001. Partilerin Alman vakıflarıyla ortak çalışmalarına CHP çevresinden bir örnek verelim. Bu partinin yönetimlerinde bulunan kişilerce kurulan vakıfların Friedrich Ebert Stiftung gibi Alman vakıflarıyla eğitim programları düzenledikleri görülüyor. Gençlere sosyal demokrasi eğitimi verildikten sonra Alman Sosyal Demokrat Partisi'ne bağlı F. Ebert Stiftung'a katkıları nedeniyle bir de plaket veriliyor. Dipnot, Cumhuriyet, 6 Ekim 2000. Aralık 2000'de CHP'nin Alman Sosyal Demokratlarıyla birlikte bir dostluk derneği kurma girişiminde bulunduğu ve bu işin Bakanlar Kurulu onayından geçmediği bilgisi gazetelerde yer alıyordu. Partiler arasında TC devletinin kuruluş ilkelerine yakışan ilişkiler kurulması son derece olağan sayılmalı. Dipnot, Friedrich Ebert Stiftung Berlin'e uçan CHP temsilcilerinin uçak bileti rezervasyonlarını yaptırmış. Heyet Alman Partisi ile Türkiye-Avrupa Birliği, Türk-Alman uzmanları 9-11 Şubat 2001 Berlin toplantısına THY ve İsviçre Hava Yolları uçaklarıyla Zürih aktarmalı gitmiş. Ne ki bu ilişkiler bir parti ile değil de ülkenizde etkinlik gösteren bir Stiftung ile yapılıyorsa çok daha titiz olmayı gerektirmektedir. Bir yabancı partinin uzantısı bir örgütle uluslararası bir konuda çalışmalar yapılması da olağan olabilir. Ama bu çalışma kendi ülkeniz içinde ve kendi ulusunuzun yaşamını biçimlendirmeye yönelik yapılıyorsa bağımsızlık tartışılır duruma gelir. Dahası o yabancı örgütün ülkenizdeki etkinliklerini onaylar gibi bir konuma düşmek de kaçınılmaz olur. Bu ilişkilerin CHP eski yöneticilerinden Ercan Karakaş'ın kurduğu Sodev adlı vakfın tanıtım metninde yer alan, ayrıca uluslararası planda Alman Friedrich Ebert Vakfı'yla da önemli çalışmalar yürütülmektedir gibi açıklamalarla yüceltildiği de görülüyor. Bu tür yaklaşımların bağımsız Türkiye'nin kurucusu bir partiye ne denli uyduğu ise ayrı bir konu. Önemli çalışmaları açıktan bildirenler de bulunuyor. Bu açıklığa ASAM, Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi, RAND Corporation ilişkisini belirten bir metin iyi bir örnektir. ASAM, RAND yayını bir kitabı Türkçe olarak yayımlarken ön sözde şu satırlara yer vermiş. RAND dünyanın en büyük araştırma kurumu. Amerikan Hava Kuvvetleri tarafından desteklenen RAND'ın toplam çalışan sayısı 1997'de 1000 civarındaydı. Yıllık bütçesi 117 milyon dolar. Daha önce Türkiye ile ilgili birçok araştırma yapmış olan RAND'ın bu son çalışması yaz 2000'de yayımlandı. Ve ASAM RAND İşbirliği Projesi'nin bir parçası olarak telif hakkı alınmadan Türkiye'de yayım hakkı ASAM'a verildi. Dipnot, koyulaştırmalar tarafımızdan yapıldı Mustafa Yıldırım. Bu açıklamada kitabın daha geniş bir işbirliği projesinin varlığından söz etmesi dikkat çekiyor. RAND ile ilgili geniş bilgiyi daha önce vermiştik. Bu nedenle yukarıdaki açıklamaya ekleyecek yeni bir yoruma gerek yoktur. Raporları kim hazırlar? NED'in ilk kurucularından ve ikinci dönem başkanlarından ve bugün yaptıklarımızın çoğu 25 yıl önce CIA tarafından örtülü olarak yapılıyordu diyen Alan Weinstein'ın Project Demokrasi uygulamalarının başarısını belirtmek üzere yapmış olduğu şu özlü tanımlama uygulamaları açıklamaya yetmektedir. Web yani örümcek ağı kurma konusu bizim uzmanlık alanımıza girer. Dipnot, David Ignatius, Innocent Abroad, The New World of Spyless Coups, Dış Ülkelerde Masumiyet, Casussuz Darbelerin Yeni Dünyası, The Washington Post, September 22, 1991, Page C01. NED'in uzmanlık alanına giren ağdan Birleşik Devletler'in merkezine gelen raporların kaynağını bilmek için Dışişleri Bakan Yardımcısı Harold Hongju Koh'un 26 Şubat 1999'da ABD Temsilciler Meclisi Uluslararası İlişkiler Komitesi'ne bağlı İnsan Hakları ve Uluslararası Operasyonlar Alt Komitesi'ne yaptığı açıklamadan okuyalım. Bu raporlar her bir büyükelçiliğimizde görevli insan hakları memurlarını, bölge ve fonksiyonel bürolarımızdaki masa görevlilerimizi, öteki US hükümeti ajanslıklarından memurlar dahil yüzlerce bireyin ve yabancı devlet memurlarını, muhalif figürleri, gazetecileri, hükümet dışı örgütleri, karşı çıkıcıları, dinsel grupları ve işçi liderlerini içinde bulunduran çok geniş yabancı kaynağın yoğun bir resmi yönlendirme çabalarının yıllık ürününü temsil eder. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısının Amerikan Temsilciler Meclisi'nde yaptığı bu açıklamaya ekleyecek özel bir yorum olamamakla birlikte, onun yabancı ülkeler hakkında raporlar hazırlanırken, o ülke insanlarını, örgütlerini, hatta devlet görevlilerini ve sivil örgütlerini kullanmanın işin ne denli tehlikeli olduğunu belirten şu sözleri de, kurulan ağın nereye hizmet ettiğini gösteriyor. Okuyalım. Bu bilginin toplanması için yapılacak en basit bir hareket, büyük risk alan ve hükümet tacizler hakkında bize doğru veriler ve belgeler ileten dünyanın her yanındaki insan hakları savunucuları ve büyükelçilik görevlileri için tehlike oluşturmaktadır. İnsan hakları raporları nasıl hazırlanıyorsa, din hürriyeti raporları da öyle hazırlanıyor. ABD Dışişleri'nce yayınlanan Uluslararası Din Hürriyeti, Türkiye 2000 yılı raporunun bölüm 3 BD politikasından okuyalım. Din hürriyetine saygıyı desteklemek BD, ya US misyonunun çalışmalarının ayrılmaz bir parçasıdır. İstanbul'daki genel konsolos ve Adana'daki BD, Birleşik Devletler Konsolosu dahil olmak üzere misyon görevlileri Diyanet, Ekümenik, Rum Ortodoks Patrikliği, Ermeni Ortodoks Patrikliği, büyük kentlerdeki Yahudi çevreleri ve öteki din öbekleri ile yakın ilişkiler kurmaktadır. Büyükelçilik görevlileri de din hürriyetini savunan yerel hükümet dışı örgütlerle, yani NGO'lar, yakın ilişkilerini korumaktadırlar. Kendinden başkasına şeffaflık dayatmasında bulunan ABD yönetimi elbette yakın ilişkilerini açıklamayacak. Her zaman olduğu gibi uluslararası çıkarlarını koruma kuralına sadık kalacaktır. Bu arada ilişkiye giren NGO'lardan senaryonun tümünü bilerek ilişkiye geçen de bilmeden din ve hürriyet aşkıyla yardımcı olan da bulunabilir. Webin yani örümcek ağının ince tellerinin kopmasına izin vermeden ağı olabildiğince genişletmektir. Bu ağ öyle gizliden gizliye de kurulmuyor. Öncelikle yaygın propaganda ve çok yönlü eğitim yöntemiyle halkın zihnine algılama düzeni yerleştiriliyor. Dipnot: Manufacturing Public Perception. Moskova'da Şekerci Baba'nın bürosu. Doğu Avrupa'ya ölüm öpücüğü. MGK'nın Fethullah Hoca ile ilgili basına sızdırılan kasetlerde fikir birliği halinde bu olayı kendilerine konu edindiklerini zannetmiyorum. TSK'da emir kumanda içindeki insanların benden farklı düşünceler içinde olduklarını zannetmiyorum. Bağımsız, demokratik, laik, çağdaş bir Türkiye'nin özlemi ve bunun çabası içinde olduklarını düşünüyorum. Ben ve Bülent Bey gibi birçok insan bu konuda bir tehlike görmüyor. Profesör Doktor Toktamış Ateş. Dipnot: Osman İridağ, Fethullah Hoca konusunda yanılmadım diyen Profesör Doktor Ateş. STKB'nin arkasında karanlık güçler var. Aksiyon 26 Haziran 2 Temmuz 1999. Yıl 5 sayı 238 sayfa 22-24. Türkiye'de ve elbette egemenlik altına alınacak öteki dünya ülkelerinde demokrasi kurma işlerine soyunanlar, işbirliği yaptıkları sivil örgütleri, kurucularını, yöneticilerini, parasal destek verenleri yakından tanımaları, bundan sonra sürdürecekleri etkinliklerde daha özenli tutum almayı düşünmelerinde yardımcı olacaktır. Bu örgütleri tanımak için biraz gerilere gitmek gerekiyor. Alan Weinstein'ın ağ kurma aşamasında oluşturduğu insan hakları bürolarına uğrayanlar, daha sonra Doğu Avrupa ülkelerindeki 1989 yığınsal protesto gösterilerini örgütlediler. Weinstein bu işi ilginç bir söylemle anlatıyor. Büromuza uğrayanlar sonra bir aile oluşturdular. Weinstein'in CFD, Center for Democracy 1984, Demokrasi Merkezi, 1990 öncesinde Polonyalı parlamenterlere, Çekoslovakya'dan Macaristan'dan gelen yasama görevlilerine kapılarını açtı. Bu ülkelerin anayasa tasarıları bürolarda hazırlandı. Konferanslar ağ oluşturmakta, adam örgütlemekte o denli yararlı olurlar. Weinstein'in Rusya Cumhuriyeti ile birlikte Ağustos 1991'de Moskova'da düzenlediği Çevre Sorunları Konferansı, kişilerin örgütlenmesine ve iletişimin geliştirilmesine olanak sağlıyordu. Weinstein, Doğu Avrupa ülkelerinde düzenlenen konferanslarla sözüne ettiği ağı kuruyor. Bu ağ sonraki yıllarda dünyayı sarmaya başlıyor. Weinstein söz konusu ağı örenledi, açık operasyonların şeker babası olarak adlandırıyor. Dipnot: David Ignatius, adı geçen yayın. Ona göre bizim dilimizde çocukları kandırma aracı olarak kullanılan elma şekeridir net. Söz konusu Doğu Avrupa olunca ağ kurucuların öteki aktörlerini de unutmamak gerekiyor. ABD-Sovyet ilişkileri Amerikan Komitesi, American Committee on US-Soviet Relations Başkanı William Miller, ünlü para piyasası oyuncusu George Soros, NATO'nun doğuya doğru genişleme projesinin önemli figürü ve Doğu-Batı Güvenlik İncelemeleri Merkezi, Center for East-West Security Studies Başkanı John Edwin Ross, Atlantik Konseyi, Atlantic Council Başkanı John Baker, Sovyet-Amerikan İlişkileri Enstitüsü, Institute for Soviet-American Relations'tan Harriet Crosby ve 1990'lı yıllarda sayılır gittikçe artacak olan başkanın adamlarıyla akademisyenlerin dostları. Aslına bakılırsa yeni örgütlenmenin örtülü operasyonlar döneminde kurulan ağdan tek farkı, her şeyin daha akademik ve daha dostane ortamda çekincesizce göstere göstere geliştirilmiş olmasıdır. ABD'nin Soğuk Savaş döneminde kurduğu Dünya Antikomünist Ligi ana örgütünün çevresinde oluşturulan yasal ve yasa dışı örgütlenmelerle işleyen ağ yenilenmiş, değişen derinliklere uydurulmuştur. Bu hürriyet ve demokrasi ağı eskilerde toplumların en tutucu kesimlerince örülmüşken, özellikle son 10 yılda öncelikle geçmişin sol muhaliflerini içine almış ve geçmişin en keskin anti-Amerikan önderlerini ağın içinde buluşturmayı amaçlamıştır. Ağ öyle örülmüştür ki Amerikan çıkarlarına ve serbest pazar ekonomisi politikalarına karşı çıkma olasılığı bulunan her kesimi ağın içine çekebilmiştir. Bu tür muhalefetin bel kemiğine oluşturacak sendikalara karşı yeni sendikalar oluşturulmuş ya da var olan sendikalar demokrasi ve hürriyet ortamının ancak bu pazar düzeniyle oluşturulabileceğine inandırılarak terbiye edilmişlerdir. Aslında Amerikalı operatörlerin sendikalarla işbirliği deneyi oldukça eskidir. Fakat gerçek operasyon işin en zor olduğu Doğu blokunda gerçekleştirilmiştir. AFL-CIO, Polonya Dayanışma Sendikası eylemini en zor günlerde yalnız bırakmamıştır. Adrian Karaniczki, ABD Kongresi'nin kendileri aracılığıyla yer altında çalışan dayanışma, Solidarnos hareketine milyonlarca dolarlık destek verildiğini yazmıştır. Dayanışma Sendikası ile gizli ilişkileri AFL-CIO'nun o zamanki başkanı Lane Kirkland yürütmüştür. Dayanışma sendikasına Polish Roundtable Accord aracılığıyla yaptığı yardımlardan ötürü Kirkland'a ve Lech Walesa'ya 23 Nisan 1999'da Ned Demokrasi Madalyası takılmıştır. Dipnot, Ned Annual Report, 1999 sayfa 7. Ünlü araştırmacı gazeteci David Ignatius'un Ned'in para listesini göz önüne alarak yaptığı özet operasyonun 1990'da Berlin duvarı yıkıldıktan sonra değil, çok daha evvelden başlatıldığını gösteriyor. Ned Çekoslovakya'da demokratik güçlere yardım etmeye 1984'te, Macaristan'da Civic Forum'a yardıma ise 1986'da başladı. Ned Macaristan, Romanya ve Bulgaristan'da ilk seçimler öncesi kamuoyu yoklamaları ve seçim yardımlarıyla entelektüel gazetecileri ve öteki demokrasi aletlerini destekledi. Gdansk'ta 1980'lerdeki yardımlar arasında video üretimi ve Doğu Avrupa'ya dağıtımını yürüten Gdansk Video Center, video merkezine yardım etti. FTUI, Hür Sendika Enstitüsü ve CİPE, Uluslararası Özel Yardımcılar Merkezi aracılığıyla yeni sendikalar ve iş adamları örgütleri serbest ekonominin altyapısını oluştururken Ned'den yardım gördüler. Dipnot, David Ignatius, o zamanlar The Washington Post editörü ve casusluk romanı Ciro'nun yazarıdır. Görüldüğü gibi duvarın yıkımı önceden ve içeriden başlatılmış, demir perde eleğe dönmüştür. Sosyalist sistemin merkezi SSCB'nde durum değişik değildir. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ne sızan net operatörleri, Halkın Temsilcileri Kongresi'ndeki muhaliflerden liberal bölgeler arası gruba, Rus eylemci İlya Zaslavski'nin başını çektiği bir vakfa, Sovyet tarihçisi Yuri Afanasyev'in başkanlığında yürütülen sözlü tarih projesine, Ukrayna'daki Ruh hareketine ve daha birçok projeye el vermişler. Örtülü olarak yapılsaydı yardımları alanlar için operasyonun bir ölüm öpücüğü anlamına geleceğini belirten David Ignatius, görünürde açıktan yapılan operasyonun hayat öpücüğü gibi geldiğini söylerken hiç de haksız sayılmaz. Bir noktayı anımsatmakta yarar var. Verilen örnekleri ne yapalım yani, komünizmi yıkmışlar, iyi de etmişler diye karşılayanlar, devletler arası ilişkilerde iç işlerine karışmanın ilkeleşmesinin zararını daha sonra kendi ülkelerinde geliştirilmekte olan operasyonun sonunda göreceklerdir. Göreceklerdir ki çok kültürlülük projesiyle derinleştirilen ayrılıklar sonucunda etnik ve dinsel çatışmalar ve sürtüşmeler içinde bunalırken iyi de olmuş demek öyle pek kolay olmayacaktır. Ne ki bu ağ ne Ronald Reagan'ın ne de onun demokratlarının buluşudur. Dünyayı sömürge alanına çevirmek isteyenlerin oyunları yüzlerce yılın imparatorluklar döneminden süzülüp gelen, süzüldükçe siyasal erdemin son kırıntılarını da süzgecin üstünde bırakan ve böyle yaptıkça vahşileşen acımasızlığın ürünüdür. 21 yıldır açıktan oynanan yeni oyunun yarım yüzyıllık köküne doğru kısa bir yolculuk yararlı olabilir. 50-60 yıllık ağ yenilendi. 1982 yılında yeni projesini tanıtmak ve ortaklarıyla bu çerçevede işbirliği kurmak amacıyla Fransa, Vatikan, İtalya, İngiltere ve Batı Almanya turuna çıkan Reagan, 8 Haziran 1982'de İngiliz parlamenterlerin karşısında zaferin yakın olduğunu belirtir. Dipnot, Polonya Dayanışma Hareketi'ne destek konuşmalarını da içeren ve cephe oluşturmaya yönelik olarak 2-11 Haziran 1982 arasında gerçekleştirilen gezi. Varşova'nın Moskova ile NATO merkezi Brüksel hattının tam orta noktasında yer aldığını belirterek yakın hedefi ilan eder. Bizim Ulusal Cumhuriyetçi ve Demokratik Parti başkan ve liderleri partiler üstü bir kuruluş olan Amerikan Siyaset Vakfı, American Political Foundation'da Birleşik Devletler'in bir ulus olarak şimdilerde güç toplamakta olan demokrasi için global yani küresel kampanyaya nasıl destek olabileceğini belirleyecek bir çalışma başlattılar. Bu çalışmada iş dünyasının işçilerin ve toplumumuzdaki belli başlı kurumlarla birlikte her iki partinin kongre liderlerinin de işbirliği sağlanacaktır. Reagan global kampanya olarak adlandırdığı yeni operasyonun global yanını öteki ulusların liderlerine danışmayı planlıyoruz sözüyle açıklar. Yeni ve genişletilmiş bir cephe yaratılacaktır. Reagan'ın öteki ulusları elbette yandaşlardan oluşmaktadır. Bu işler tüm dünya ülkelerinin ortak karar organı Birleşmiş Milletler'de görüşülecek değildir. ABD Başkanı Avrupa Konseyi'nde demokratik ülke parlamenterlerini Strasbourg'da toplamak üzere bir öneride bulunduğunu ve bu prestijli toplantıda demokratik siyasi hareketlere yardımcı olmanın yollarını görüşeceğini belirterek demokratik bir yöntemle işi becereceklerini söylemiş olsa da ABD'de işe zaten başlamıştı. Dünya yeniden kolonileştirmeye uzanan yolların taşları fazlaca demokratik ama ne yazık ki pek saydam olmayan eylemlerle döşenecektir. Net tasarımının mimarı Alan Weinstein, web yani örümcek ağı adını verdiği bu şebekenin ince iplikleri Avrupa'ya işte böyle taşınmıştı. Reagan demokrasisine uygun olarak diktayla yönetilen demokrat ülkelerin temsilcilerinin eline yumakların bir bölümü prestijli konferanslarda tutuşturuluvermişti. Ned'in şemsiyesi altına yerleşen Amerikan örgütlerini, yöneticilerini ve danışmanlarını bilmek, Amerika'nın ünlülerini, deneyli operatörlerini tanımak için önemli bir fırsat yaratıyor. Bu örgütleri, ilişkileri ve operasyonlarıyla birlikte ele almak bir değil, birkaç ciltlik kitap oluşturur. Çünkü ABD demokrasisinde sivil ağ birbiriyle ortak kişiler üstünden kesişen dairelere benzer. Her kesişim bölgesinde ortak kişiler, memurlar ve parasal destek sağlayan şirket ve kilise vakıfları bulunur. Her örgüt yöneticileri, ortak eylem alanları, finans kaynakları, ilişkili şirketleri, dinsel kuruluş bağları, istihbarat örgütleriyle derin ilişkileri birbirine dolaşmış, üç boyutluluk içinde algılanamayacak denli karmaşık bir yumak oluşturur. Birden çok örgütte yöneticilik, danışmanlık yapan kişilerle birbirine bağlanan büyük ağ, tek merkezden yönetilebilecek büyük bir aileye dönüşür. Daha basitçe söylemek gerekirse bir örgüt çözümlenmeye başlandı mı işin sonu gelmez. Her ilişki insanı ABD ve dünya bağlantılarının merkezinde yer alan derin karanlık bir kuyuya götürür. Bu nedenle tepede duran örgütleri olabildiğince dar çerçevede ele almakla yetineceğiz. Derinliğin içinde bir başka sorun da örgüt yönetimlerinin sürekli değişmesidir. Devletin tepesinde AKEV'de görev yapan bir görevliyi birdenbire örgütlerin başında görmek olası. Aynı biçimde örgütlerin yönetimindeki bir kişi de birdenbire bakanlık ya da bakan vekilliği görevine gelebilir. Eski senatörler, eski istihbaratçılar, eski belediye başkanları ve valiler de işin içine girince değişimleri izlemek bir bakıma olanaksızlaşmakta ya da bilgiler kısa bir sürede güncelliğini yitirebilmektedir. Bu nedenle son yönetimlerden başlamakla yetineceğiz. Partiler üstü olduğu ileri sürülen bu enstitü kılıklı örgütlerin bırakınız Amerikan partilerinden bağımsız olmayı, Amerika'da ne denli siyasal yapılanma varsa oralara bulaşık oldukları görülecektir. ABD'nin örgütlerine bakarken klasik sol-sağ çizgisinden iz sürmek yanıltıcı olur. Çünkü Amerika'nın içinde sol gibi görünen siyasal hareketlerin, sendikaların, zencilere özgürlük, adalet ve insan hakları örgütlerinin, sağ görüşlü gibi duran örgütlerle ve devlet görevlileriyle bir başka örgütle yan yana geldikleri görülmektedir. Bu duruma bir de ABD'nin dış ülkelerdeki operasyonlarının içinden bakılırsa iş daha da karmaşıklaşacaktır. Sol gibi olanlarla sağ gibi olanlar ve daha da tutucu örgütler, örtülü operasyon ustası istihbaratçılar, savaş yanlısı eski askerler, din misyonerleri birbirlerine kenetlenmektedir. Örneğin Martin Luther King, özgürlük hareketinin önderlerini, Orta ve Güney Amerika ülkelerine yönelik operasyonlarda, Cumhuriyetçi Parti'nin elemanlarıyla ya da Heritage Foundation gibi zamanında Nazi koruyuculuğuna soyunmuş olan en tutucu örgütlerle omuz omuza durmaları, bırakınız Doğu dünyasını, Avrupalıları bile şaşırtıcı bir görünümdedir. Batı'nın sendikacıları sosyal demokratlarıyla işçi ya da emekçi sınıf çıkarları uğruna birlikte davranan özellikle 3. dünya sendikacıları ya da sol örgüt yöneticileri fena halde yanılmaktadır. Emeğin birliği gibi ideallerle Batı örgütlerine hoş bakmayı meziyet eden bu örgüt yöneticilerinin yanında yer alan sağ örgütleri düşününce iş bambaşka bir renk alıyor. Sağcılar kendi ülkelerinde solculara, sendikacılara antikomünizm uğruna düşmanca davranırken, işbirliği yaptıkları batılı adamların bir sosyalist partiden köklendiklerini, sosyalist enternasyonale girip çıktıklarını bilseler hangi cephede yer alacaklarını bilemezlerdi. Dipnot, işte bu durum dört eğilimi birleştiren adam öyküsünü anımsatıyor. Onun birleştiriciliğini dahiyane bulanlar nereden bileceklerdi ki, Bush'un arkadaşı bu işlerin kotarılış yöntemini çok önceden öğrenmiştir. Şimdi Project Demokrasi operasyonunun çekirdek örgütlerinde önemli oranda temsil edilen Amerikan solunun en güçlü kanadının kısa tarihine biraz değinmek gerekiyor.